Musa 15. ayrım, sayfa 249. Öfke ve fesat. Bir süredir devam eden kuraklık yöreye kabus gibi çökmüştü. Kuyu başlarındaki, dere kenarlarındaki kavgalar daha sert, daha öfkeli oluyordu. Medyenli çobanlar kralımız dedikleri rebaya bundan yakındılar. Bu böyle devam edemez diyorlardı. Bu istenmeyen yabancılar gelmişler, kendilerinin olmayan topraklara yerleşmişlerdi ve sanki oraların efendisiymişler gibi hareket ediyorlardı. Medyenlilere ancak yetecek kadar su kalmıştı ve otlaklarda ot tükenmişti. Üstelik bu insanlar onları kışkırtıyordu. Reba başını sallayarak hak veriyordu onlara. Altın boğa olayı onun da kulağına gelmişti. Evi kanlı bir savaştan kaçınmak için bu işitilmemiş harekete karşılık verememişti. Ama soğukkanlılığın ve sabrın da bir sınırı vardı. Kadeşli çobanların öfkesine komşuları da katılıyordu. Sonra öfke tüm ülkeye yayıldı. Ne yapacağız diye şikayete gittiler çobanlar, yakınları, komşuları. Yerimizi yurdumuzu terk edip topraklarımızı elin adamlarına mı bırakacağız? Şefimiz sensin. Söyle onlara gitsinler. Yoksa Mısırlıları yardıma çağıracağız. Mısırlılar memleketlerine dönmek için yola çıktılar. Çoktan, dedi Reba. Biz çağırdık diye geri dönecek değiller. Ünlü kralları Ramses Hititleri yenemedi. Şimdi bizim hatrımız için kavgalarımıza bulaşmak istemez. Kiryat, Arbada ve Eriha'da garnizonları var. Onların Apirulardan nefret ettiğini biliyoruz. Kafalarını seve seve koparırlar. Mısır askerlerinin bu vadiye inişini gözünüzün önüne getirebiliyor musunuz? Onlar Apirularla bizi birbirimizden ayırt bile edemezler. O zaman Hititlileri çağıralım, dedi çobanlar. Onların da başlarında bin türlü bela var, dedi Reba. Hem siz evindeki fareleri yesin diye kurdu çağıran adamın öyküsünü bilmiyor musunuz? Kurt fareleri yemiş ama sonra ev sahibini de yalayıp yutmuş. Mısırlıların boyunduruğundan sonra Hititlilerden kurtulmak için az uğraşmadık. Şimdi onları yeniden işlerimize karıştırmayacağız. Bu bizim kendi kavgamız. Şikayetçiler şaşkındı. O halde kendi başımıza Apirulara mı saldıracağız diye sordular. Reba sakalını sıvazlayarak adamları sakin bakışlarla seyrediyordu. Ben öfkeme yenilmeyeceğim. Ve sizin de öfkenize kapılmanıza izin vermeyeceğim, dedi sonra. Apirular bizden 3 kat daha kalabalıklar. Üstelik çok iyi silahlanmış, çok talimli 5000 kişilik bir orduları var. Oysa biz onların sahip olduğu mızrak ve kılıcın 1/4'üne bile sahip değiliz. Onları kışkırtmak pek çok insanımızın ölmesinden ve halkımızın bütünüyle köle olmasından başka hiçbir işe yaramaz. Sonuçta yine de vadiyi bırakıp gitmek zorunda kalırız. Şu halde burada tutsağız öyle mi diye bağırdı çobanlardan biri öfkeyle. Hayır. Bizim başka kabilelerle ve başka halklarla anlaşmamız gerek. Sabırlı olun. Zamanın yardımıyla ve kurnazlıkla yeneceğiz onları. Ve tanrılarımızın da yardımıyla tabii. Reba hemen o günlerde oğlunu Kenan kralına yolladı. Kenan ülkesi topraklarına komşuydu ve kral akrabasıydı. Reba kralın kızlarından biriyle evliydi. Kenan kralı Arad kentinde yaşıyordu. Kent adını yörede çok rastlanan yaban öküzünden almıştı. Arad kralının küçük ama güçlü bir ordusu vardı. Kendisi Mısırlıların ve Hititlilerin bu orduyla boy ölçüşecek yerde anlaşmayı tercih ettiğini söylüyordu. Kuşkusuz bu abartılmış bir ifadeydi ama yine de böyle bir ordu vardı ve birkaç kez gücünü ispat etmişti. Reba'nın oğlu, akraba bir prense gösterilmesi gereken sıcak ilgiyle karşılandı. Ama kralın sözleri çok ölçülü ve ihtiyatlı oldu. Kalesinin balkonunda, oğlakların kızartıldığı ateşin önünde, yün örgü halıların üzerinde oturmuş, Suriye şarabıyla dolu bardağını kaldırırken kral şöyle dedi. Bu Apirular sürekli yer değiştiriyorlar. Mısır'dan geldiklerini ve Kenan'a doğru yollarına devam ettiklerini hepimiz biliyoruz. Kendileri gibi Mısır'da tutsak olmayıp, Kenan'da kalmış olan ırktaşlarıyla buluşmak istiyorlar. Er ya da geç, kalmış olan ırktaşlarıyla buluşmak istiyorlar. Kenan'a doğru tekrar yola koyulacaklar. Kuzeyden gitmeyi denemeyecekler. Çünkü ülkelerine dönen Mısırlıların kuzey yolunu tercih ettiğini biliyorlar. Karşılarına çıkacak olurlarsa Ramses'in askerleri onların bir tekini bile sağ bırakmaz. Yani çaresiz buradan geçecekler ve işte o zaman sizin yardımınıza ihtiyacım olacak. Böylece bizim kardeş halklarımız onları kuzeydeki Mısır birliklerine doğru sürecekler. Mısırlılar da bunları toz duman edecek ve bir daha kimsenin tanrısına hakaret edemeyecekler. Ama şayet 3. bir kralla daha anlaşabilirsek başarımız çok daha büyük olur. Babana oğlumu Moab kralı Balak'a göndereceğimi ve onu ikili anlaşmamıza katılmaya çağıracağımı söyle. O güne kadar sabretmemiz mi gerekecek diye sordu Reba'nın oğlu. Eğer vurmak istiyorsan bir tek vuruşun düşmanı yıkacağı en uygun fırsatı beklemelisin dedi kral. Böylece kayıpları azaltırsın. Yola çıkmak için 3-5 aydan fazla beklemeyeceklerdir. Molaları hiçbir zaman çok uzun süreli olmuyor. Yine de bu adamlara katlanmak çok zor diye üsteledi Reba'nın oğlu. Peygamberleri Moz, hazırlık dağında tanrılarını gördüğünü söylediğinden beri kendi dinlerinden başka bütün dinlerin sahte hatta sapkın olduğunu söylüyorlar. Sahte din de ne demekmiş diye şaşkınlıkla sordu Arat kralı. Sapkın din ha? Ne acayip fikir bu. Bu sahte ağaçlar ya da sapık inekler var demek gibi. Yani Apirulara göre tanrılar insan öyle mi? O söyleye söyleye kafamızı şişirdikleri peygamber bütün tanrıların kusursuz olduğunu bilmiyor muymuş? Bir din nasıl sahte olur? Din, dindir işte. Kahkahayla güldü. Konukları da güldüler. Gerçekte Apiruları sadece otaklarımızı yok ettikleri için değil, böyle tehlikeli fikirleri yaymalarına engel olmak için de yenmemiz gerekiyor. Herkes kralın bilgeliğini alkışladı ve yemek savaş coşkusu ve neşe içinde sona erdi. Hastalık ve yılanlar. Birkaç gün sonra Reba'nın ülkesine dönen oğlu onu kaygılı buldu. Kral oğlunu dikkatle dinledi, sonra anlattı. En zoru bizimkilerin öfkesine engel olmak. Apirularda veba başlamış ve bizimkiler hastalığın rüzgarının vadiye ineceğini ve herkesi bulaştıracağını söylüyorlar. Bizden de birkaç kişi yakalandı bile. Neydi bu? Hastalık denilen şeyin sayısı bilinmeyen görünümlerinden biri. Tanrı olmadıklarını hatırlatmak için insanların bedenlerinde beklenmedik bir anda filizlenen ölüm doğumu. Ateş, çıbanlar, kusma, bedenin tüm sularının akıp gitmesi, sayıklama ve sonunda savaş gücünü kaybeden bedenin iflası. Nedir? Niçin doğa açıklanamaz bir sevgi çılgınlığı içinde kendisinin tohumunu attığı, yarattığı bedeni hayatta tutacak yerde, evrene hükmeden ve insan düşüncesine meydan okuyan o giz dolu nedenlerden biriyle hiç de hak edilmemiş bir nefret, hatta öfkeyle gözden çıkarıyor ve fırlatıp atıyordu. Son zamanlarda çok fare görmüşlerdi. Mısırlıların gecenin kötü ruhları dediği fareler, hastalığı onlar mı getirmişti? Kötü ruhların dolaştığı toprak altından geldiklerine göre. Yoksa Medyenli kadınlar mı? Erkeklerin hala genç olduklarına ve yaşlı belleriyle hala dölleyebileceklerine kendilerini inandırmak için yatmayı sürdürdüğü Medyenli kadınlar mı? Ya da genç Medyenli erkekler. Çünkü kuşkusuz onlar da yabancı eti seviyordu. Hatta erkek etini, herkesin bildiği ama itirafa yanaşmadığı gibi. Her neyse, hastalık dışarıdan gelmişti. Başka türlüsü olamazdı. Dışarıdan, yabancıdan, kirlenmişten, imansızdan, isyancıdan, münafıktan, günahkardan. Medyenliler, o pis Medyenliler hiç kuşku yok. Onlar kurnazlıkla, sinsi dolaplar ve alçakça tuzaklarla, hileyle ve cinselliği kullanarak hastalığı Yüce Tanrı'nın halkına bulaştırmışlardı. Harun'un ve Levilerin kuramı, daha doğrusu kesinlikle inanılmasını istedikleri açıklama da buydu. Bir felaket karşısında her zaman yapıldığı gibi sağlamca ayakları üzerinde duran mantıklı bir açıklamadan çok, ilk bakışta söylenivermiş, hayal ürünü bir takım yakıştırmalar daha kolay kabul görünüyordu. Bu inanılmaz açıklamaların toplumun sağduyusunun bile ötesine geçerek insan ruhunun karanlık ve çoğu kez pis kokulu köşelerini gıdıklamak ve sağlıklı bir yaşamın rahatlığı içinde asla düşünülmemiş sebep-sonuç ilişkilerini aydınlığa çıkararak bir takım gizlerin anahtarlarını sunmak gibi inkar edilmez bir üstünlüğü vardı. Bilinmeyene duyulan korku bilinenin aydınlığından bin kez daha güçlüdür. Zina. Medyenli kadınlarla yapılan zina. İnsan bedeninin en değerli iksirlerinin alışverişi. Hastalığı getiren buydu. Hayır, hayır. O isyandı. O başkaldırı. Mos'a hep karşı geldiniz. O Mos, en yüce peygamber, Tanrı'nın elçisi, kurtarıcınız. Evet, Tanrı bizden Mos'a yaptıklarımızın intikamını alıyor. Zina ve isyan. Zina da bir tür başkaldırı değil mi? Gidip Medyenli kadınlarla oğlanlara, o pis erkek bozuntularına sürtünmek. Hepsi orospuydu. Hele dinsel çıkarlar için orospuluk yapanlar, onlar daha da beterdi. Geceleri Baal'in sunağının çevresinde dolaşan o orospular, o kutsanmış orospular, gözleri antimon karası, kalçalarını çalkalaya çalkalaya dolaşan orospular. İnlemeler, gözyaşları, apiro çadırlarını örten berrak geceleri, yırtan çığlıklar. Hastaların iniltileri, hasta olmayanların gözyaşları, çığlıklar ve her yerde pişmanlık. Çadırının kapısında Stito'nun her akşam sadakatle hiç aksatmadan yaktığı ateşin karşısında oturuyordumuz. Kopuk kopuk konuşmaları, sesleri, cümle parçacıklarını işitiyordu. Denizin kıyıdaki insanın ayaklarının dibine getirip bıraktığı ne olduğu belirsiz döküntüler gibi. İnsanın sefaleti. Tanrı'nın görkemli gücü olmasa insanlık ne olurdu? Boş bir çabayla ruh iflas ettiği için hasta olunduğu inancına karşı kendini savunmaya çalışıyordu. Peki Tanrı'nın görkemli ışığı karardığı için ruhun iflas ettiğini anlamıyorlar mıydı? Hastalık, kurbanlarının büyük bölümünün ihtiyar kadınlar ve çocuklar, bir başka ifadeyle kuşkusuz, baş kaldırmamış ve kuytularda zina yapmamış masumlar olması önemli değildi. Çünkü Tanrı'nın öfkesi sadece suçlulara yönelmiyordu. Kendi insanlarına, hepsine yönelikti. Pişman olmaları gerekti. İçlerindeki pişmanlığı beslemeleri, yaşatmaları gerekti. Moss bu fikirlerini birkaç sözcükle ifade etti ve Leviler kampın insanları için bir panzehirmiş gibi görünen bu sözleri yaydılar. Tanrı'yı yeterince sevmediğimiz için geldi hastalık. Korku yeterli değil. Sevgi olmadıkça korku hiçbir şey değildir. Hastalık 3 haftada 4-500 kişiyi alıp götürdükten sonra geride bitkin, gözlerinin içi sapsarı, zor yürüyen hayaletler bırakarak bitti. Ve felaketi tamamlamak için yılanların aşk mevsimi de o günlerde başladı. Çünkü Nisan yaklaşmıştı. Pesah bayramına 15 gün vardı. Kadeş'e yerleştiklerinden beri insanlar tepelerde dolaşarak manna aramayı adet edinmişlerdi. Aslında yabani meyve, incir, nar, badem, hünnap, zeytin ve özellikle de yapraklarından bir çeşit bira yapılan Sodom elması peşindeydiler. Hiç kimse çevreyi çok iyi bilen Medyenlilerin bir süredir oralarda dolaşmaktan kaçındığını fark etmedi. İlk kurban, otların arasında iki yılanı rahatsız ettiği için iki yerinden sokulan bir kadın oldu. Dört komşusuyla birlikte gitmişti. Çığlıklarını duydular. Oraya yığıldığını görünce hemen koştular ve kayalıklarda süzülen kahverengi siyah lekeli yılanları gördüler. Peşlerinden koştuklarında onlar da tam çiftleştikleri sırada üzerlerine vardıkları başka yılanlar tarafından ısırıldı. Kampa kadar sürüklenerek geldiler. Tedavi edilmeye çalışıldıysa da üçü yüzleri morarmış, dudakları kıpkırmızı çırpınarak öldü. Ertesi gün bir çocukla bir ihtiyar zehirli bir yılanın saldırısına uğradı. Biri iri bir siyah kobra yüzlerine zehirini tükürdükten sonra üstlerine saldırmıştı. Çocukla ihtiyarı ertesi gün kırda buldular. Çocuk kurtuldu ama ihtiyar adam ilk anda ölmüştü. Erkekler yılanları uzaklaştırmak için çevreye dağıldılar. Birkaç yaşlının tavsiyesi üzerine meyve toplamaya gidenler yanlarına sopalarını aldılar, yürürken yılanları kaçırmak için önlerindeki otlara, çalılara vuruyorlardı. Ama yıl boyunca insanlardan kaçmayı yeğleyen bu hayvanlar, üreme mevsimlerinde kargaşa ve gürültüleriyle kendilerini rahatsız eden saygısız misafirlere öfkeleniyorlardı. İnsanlara saldırıyorlardı. Zehirleri birçok apiruyu zamansız ölüme götürdü. Isırılan yerde eti derince kesiyorlardı. Zehirlenen kan dışarı aksın diye ama bu çoğunluk işe yaramıyor, zehir çoktan vücuda yayılmış oluyordu. 5 günde 101 kişi öldü. Ümitsizlik öylesine büyük boyutlara ulaşmıştı ki sonunda kabile şefleri Mos'a danışmaya gittiler. Kemikli parmaklarını göğe kaldırarak Mos'un Tanrı katında şefaat etmesi gerektiğini söylüyorlardı. Artık halkına olan öfkesinden vazgeçmesi gerekiyordu. Bu karanlık suratlı ölümün pençesinde ya da kötünün gücüyle daha da kötüleşmiş yılanların dişleriyle ölmek için mi Mısır'dan çıkmışlardı? Bu bir takım isteklerle Tanrı'nın karşısına dikilme tavrı Mos'u rahatsız etmişti. Ve asıl önemlisi yakınmalar ve ardındaki düşünce eski bir nakaratı akla getiriyordu. Bu berbat çöle ne diye geldik? Kemiklerimizi burada bırakmak için mi? Tanrı onları bu çöle, hepsinin işini bitirmek için mi getirmişti yoksa? Kabile şefleriyle ihtiyarların oluşturduğu heyet yanına geldiğinde Mos, kendisine birçok eleştiriye mal olmuş olan öfkesine hakim oldu. Adamları derhal geri gönderebilirdi. Günahlarının bedelini ödemek zorundaydılar. Ama yarın, Pesah'tan önceki son sebti. Gökten yağdırılan felaket halkı perişan etmeye devam edecek olursa diye düşündü Mos. Ümitsizlik yeni gerginliklere neden olacaktı. Mısır'dan çıkışın anılacağı kutlamalarla ilgilenen olmaz ve törenlerin kutsal niteliği zedelenebilirdi. Tisipora'nın ve korkmuş çocuklarının gözü önünde dizlerinin üzerine çökerek kendisine ilham vermesi için Tanrı'ya yalvardı. Tanrım, Tanrım ne yapmalıyım? Bilemiyorum. Tanrısal aydınlığınla yardım et bana. Sonra yakınlarının iyi bildiği ve onu taş kesilmişçesine hareketsiz bırakan trans hallerinden birine daha girdi. Birkaç saat sonra hayata döndüğünde Harun'la Levileri çağırdı. Kefaret sungularıyla edeceğimiz dualar belki Tanrımızın size olan öfkesini bağışlatır dedi. Böylece sunakta kefaret duaları yapıldı. Şefler sungularını bıraktıktan sonra kutsal evin dışında beklediler. Duaların sona ermesiyle akşam arasındaki birkaç saatte halk, Mos'la Levilerin Tanrı'ya halkının yakarışlarını sunduklarını ve şimdi hükmünü beklediklerini öğrendi. Her yandan acı çığlıklar yükseldiğinde Sept yeni başlıyordu. Yılanlar sıcak bir yer arayarak çadırlara girmişti ve insanlar korkunç çığlıklarla kendilerini dışarı atıyorlardı. Bir Sept günü, büyük bir günahtı bu. Vicdanları rahatlatmak için Harun ertesi sabah tehlikeli yılanlardan kaçmanın Sept yasasını çiğnemek sayılamayacağını bildirdi. ''Bana çok acil olarak 6 ayak yüksekliğinde bronz bir yılan yapılmasını istiyorum.'' diye emretti Moz. ''Bir direğin üstünde kampın ortasına koyacağım.'' Hemen o akşam yılan hazırdı. Hala sıcaktı ama bitmişti ve Moz yılanı taşıyan direğin dikileceği yeri de gösterdi. Kutsal eşyaları saklayan perdelerden bir arış ötede. İnsanlar çadırlarının üstünden başını uzatan bu garip şeyi görünce şaşkınlıkla bağırdılar. ''Tanrı'nın emriyle ona bakın.'' diye haykırdı Moz. ''Yılanların soktuğu herkes bu yapma yılana baksın. Böylece can acısını unutacaktır.'' Hepsi bütün dikkatleriyle batan günün kızıl ışıltılarla parlattığı sürüngene baktılar. Bu taklit kötünün, karşı tepelerde dolaşan gerçek kötüyü yok edeceğini umuyordu. Ana babaları çocuklarını kollarında havaya kaldırarak bu simge görüntüyü belleklerine yerleştirmelerini istiyorlardı ve akşam ortalık kararınca bronz hayvanın ayağının dibinde ateşler yakıldı. Alevlerin sallantısı bu garip tanrı armağanına yaşama özgü kımıltılar ve çırpınışlar veriyordu. Tanrının korumasıyla mı? Yılanın etkisiyle mi? Ya da Havva'yı baştan çıkarmış olan hayvanın torunlarının kısacık aşk mevsimi sona erdiği için mi? Ne sebeple olduysa yılanlar artık sorun çıkarmadı. Ama kötülük olsa olsa uyuklar ve uyanmak için vaktin gelmesini bekler. Keşif kolunun gördükleri. Mos bu vadilerin sakin görünüşüne bakıp da kendimizi aldatmayalım. Medyaneler için için kaynıyor. Moablılarla ve Arad kralıyla ittifaklar yaptılar. Er ya da geç, sonunda koalisyonlarının yeterince güçlü olduğuna inandıkları gün bize saldıracaklar. Kenan'a doğru yola çıkmanın zamanıdır. Yeşu, saygılı bir ifadeyle efendisinin önünde duruyordu. Ama acele bir cevap beklediği belliydi. ''Sen kendin bana, Mısırlıların Kenan'ı da içine alacak şekilde kıyı boyunca bütün obayı elinde bulundurduğunu ve Ramses, Hititlilerle savaştığı için ordularının Suriye'ye doğru yürüdüğünü söylememiş miydin?'' diye sordu Moz. ''Doğru ama şimdi geri çekiliyorlar. Hititlileri yenemediler. Onlarla bir antlaşma yapma yoluna gittiler. Kenan'dan çıktılar mı? Birlikte geri çekiliyorlar. Öyle umuyorum ki birkaç haftaya kadar hepsi gitmiş olacak.'' ''Nereden biliyorsun? Gezginlere, yolculara soruyorum. Hem casuslarım da var.'' Moz birkaç saniye sessiz kaldı. Düşünüyordu. ''Sonuç olarak şimdilik hala oradalar. Doğuya mı batıya mı yürümeliyiz? Bütün sorun bu. Şu anda Mısır birlikleri batıda. Bu durumda sen doğuya yürümeyi düşünüyorsun.'' Yeşu eğildi. Bir dalın ucuyla yerde tozlara bölgenin haritasını çizdi. Buradan 4-5 günlük yürüyüşten sonra içinde hiç balık yaşamayan büyük bir denizin güney kıyısına varacağız. Adı Tuz Denizi. Çok tuzlu olduğu için. Kanımca Tuz Denizi'ni doğu kıyısı boyunca takip ederek yürümeliyiz. O zaman o denize dökülen çok büyük bir ırmağın, Ürdün Irmağı'nın doğu yakasına ulaşırız. Böylece Mısırlılarla karşılaşma tehlikesinden kurtulmuş oluruz. Çünkü Mısır'a dönüyor bile olsalar, yollarının üzerinde bize rastlayacak olurlarsa tereddüt etmeden saldıracaklardır. Üstelik Ramses bölge halklarıyla ittifaklar yaptığı için onlar da iki nedenle bize saldırır. Birincisi, topraklarını işgal etmek istediğimiz için, ikinci olarak da Mısırlıların emirlerini yerine getirmek zorunda olduklarından. Bunun için Mısırlılardan takviye alacakları da kesin. Mos durumu bütünüyle kavrayabilmek için bir an gözlerini kapattı. Tümüyle ikna olmamıştı. Birkaç saniye sonra gözlerini açtı. Yolun açık olup olmadığını anlamak ve arazide düşman güçlerin bulunup bulunmadığını görmek için bir keşif kolu çıkarmamız gerek. Başlarında sen olacaksın. Kaç kişi? Her kabileden bir kişi. Yürüyerek gideceksiniz. Yaya 12 kişi. Çevredeki insanların dikkatimizi çekmez rastlayabileceğiniz Mısırlılarında. Ruben kabilesinden Zahur'un oğlu Şamua, Şimeon kabilesinden Hori'nin oğlu Şafat, Yuhuda kabilesinden Yufennehin oğlu Kaleb, İsakarlardan Yusuf'un oğlu İgal, Efraim kabilesinden Rafu'nun oğlu Palti, Zebul'un kabilesinden Sodi'nin oğlu Gadiel, Manasselerden Susi'nin oğlu Gadi, Dan kabilesinden Gemalli'nin oğlu Amiel, Aşerlerden Mişael'in oğlu Setur, Naftali kabilesinden Vopsi'nin oğlu Nahbi ve Gad kabilesinden Mahi'nin oğlu Yeşuel. Yokluğunda ordunun komutasını Mişael'e emanet edebilirsin. Güvenebileceğin bir insan. Ertesi sabah kuzey yönünde yola çıktılar. Mos ve Harun beklemeye başladı. Yargıçlar, ihtiyarlar, ötekiler, gidenlerin kadınları bekliyorlardı ve neyin beklendiğini doğru dürüst anlamayan çocuklar. Bekleyişin sona ermesini bekleyerek oyunları ertelemişlerdi. Keşif kolunun gidişinin 10. günü, Mişael, milislerin karargah kurduğu yere yüksekten bakan düzlüğe, gidenler görünür görünmez herkesten evvel haber vermesi için nöbetçi dikmişti. 33 gün sonra döndüler. Herkes tapya duvarlarının ardına birikmişti. Tepeyi tırmanmaya başladılar ve hala hiç ses çıkarmadan bekleyen bir kalabalığın bakışları altında, güneşe karşı elini gözlerine siper etmiş, çadırının önünde bekleyen Mos'a doğru yürüdüler. Ayaklarının dibine iplerini çözdükleri bir torba bıraktılar ve torbadan henüz yeşil yapraklarından kopmamış bir salkım üzüm çıkardılar. Mısır'da bile görmedikleri gibi bir üzüm, tombul ve mor ışıltılı incirler ve şimdiden çatlamış, yakutlarını saçmaya hazır kocaman narlar. ''İşte Kenan'ın meyveleri efendim,'' dedi Yeşu. Mos bir tek üzüm tanesini bile tatmayı reddetti. ''Vaat edilmiş toprakların ilk meyveleri, Yüce Tanrı'ya sunulacak.'' dedi onlara. Harun'a işaret ederek meyveleri sunağa götürmesini emretti. Sonra oturdu ve keşiften dönenlere baktı. Kadınları su, süt dolu kaseler ve ekmek getirmişlerdi. İçtiler, bir iki lokma yediler, sonra Yeşu elini kaldırdı. Herkes dinliyordu ama hepsi işitmeyeceği için ilk sıradakiler işitebileceklerini arkadakilere... Tepenin eteklerine kadar kat kat inen kalabalığa tekrarladılar ve böylece tekrarlana tekrarlana bazı yanlış bilgiler oluştu. Sin çölünü yürüdük. Leb Hamad'dan geçerek Rehab'a ulaştık diye başladı Yeşu. Oraya kadar pek kimseye rastlamadık. Sonra Kiriat Arba'ya geldik. Orada Ahiman, Şeshai ve Talmai'nin yani Anak'tan inen devlerin yaşadığını söylediler bize. Mos kaşlarını çattı. Hangi devler? ''Çok büyük adamlar. Uzun boylu adamlar demek istiyorsun.'' dedi Mos. ''Uzun boylu adamlar da olur, kısa boylular da. Bu doğal, üstünde durmaya değmez.'' Yeşu ısrar etmedi. ''Kuzeydoğu'da yemyeşil, ağaçlık, cennet gibi bir ülkeye rastladık. Sana getirdiğimiz meyveleri oradan topladık. Pek çok akarsu var, otlaklar bol, göz alabildiğine bostanlar, bağlar gördük. Bahçelerde ağaçlar meyveden yıkılıyor ama siteler çok iyi korunmuş.'' Kuşatmak istediğimizde epeyce zorlanacağımızı düşünüyorum. Sustu, bir an düşündü ama sonra belli belirsiz bir hüzünle devam etti. Nereden geldiğimizi sordular. Güneyden geldiğimizi söyledik. İnsanlar, çoğu Moablı gezginler şaşmış göründüler. Bize Apiruların kuzeyde olduğunu söylediler. Kuzeyde nerede dedik? Galile'de dediler. Demek ki Kenan'da, güneyde de kuzeyde de bizimkiler yaşıyor. Evet dedi Harun. İbrahim'in peşinden gitmemiş olanlar. Oraya vardığımızda görürüz onları. Saldırıya uğrarsak bize yardıma gelirler dedi Yeşu. Hiç onlardan birine rastladınız mı? Diye sordum Oz. Hayır. Kabile şeflerinden biri hangi kabiledenlermiş? Diye sordu. Dan ile Şimeon bize öyle dediler. Ama doğru mu değil mi bilemem. Sayılarını öğrenebildiniz mi? Onu da bilemem. Bu adamlar sorun olabilir bizim için diye düşündüm Oz. Atalarının dinine sadık kalmışlar mıydı? Kardeşlerini nasıl karşılayacaklardı ve kendisini? Otoritesini kabul etmek isteyecekler miydi? Onlar tanrısal yemine taraf olmamışlardı. Tanrı katındaki yerleri ne olabilirdi? Peki Kenan'a vardığımızda bunları düşünürüz. Başka ne gördünüz? Daha yukarıda Negev'de önce Amaleklilere rastladık. Sonra yukarıda, daha yukarıda Cebuslarla Amorileri gördük. Peki ya Kenanlılar? Onlar kıyı ovalarında. Amoriler dağ yamaçlarında yaşıyorlar. Yöredeki kalelerin çoğu onların. Hititlilerse her yerde. Özellikle de askerler. Her yerde devriyeleri var. Peki Ramses'in birlikleri? Onlar da hala orada diye cevap verdi Yeşu istemeye istemeye. Harun, yargıçlar ve ihtiyarlar hayal kırıklığıyla inler gibi sesler çıkardılar. Haberlerin, apiruların en arka sıralarına kadar nakledilmesi yüzünden geridekilerin hayal kırıklığını dile getiren sesleri biraz gecikerek geldi. Bu, kalabalığa yayılan bir can acısı gibiydi. ''Oysa sen bana onların en çok birkaç hafta kalacaklarını söylemiştin.'' dedi Moz. Besbelli kararlarını değiştirmişler. Kesinleşmemiş, sonu belirlenmemiş bir zaman için kampları boşaltmama kararı almışlar. ''Kaç kişiler?'' diye sordum Oz, pürüzlü bir sesle. ''Birliklerin mevcudu ne kadar?'' ''Mevcudu kesin olarak bilemeyiz. Ama birbirinden epeyce uzak ve her birinde en az 2000 asker bulunan 3 kamp gördük.'' Moz düşünüyordu. ''Dişlerine kadar silahlanmışlar.'' diye ekledi Yeşu. Süvarisinin küçük bir kısmı hala orada ve Kiriat Arba yakınında bir kampta 300'e yakın zırhlı araba var. Peki ya Ramses? Mısır'a dönmüş. Oğlu İmen Herkefeş, ordularının Mısır'a dönüşünü denetliyormuş. Bize onun Eriha yakınında bir yerde konakladığını söylediler. Hiç kimsenin konuşmaya cesaret edemediği uzun bir sessizlik oldu. Sadece bastırılmaya çalışılan şikayetçi sesler, anlaşılmaz fısıltılar duyuluyordu. Keşif kolunda bulunanlardan biri, Kaleb, birden iki adım öne çıktı ve Mos'un önünde durdu. ''Biz yine de oraya gidebilir ve saldırıya uğrarsak kendimizi savunabiliriz.'' dedi. ''Mümkün değil.'' diye bağırdı Yehuel. O da keşfe katılanlardan biriydi. ''Muablılara ya da Edomlulara saldırabiliriz belki ama Mısırlılara?'' ''Olacak şey değil. Derhal öbür birlikleri Sina'da dönüş yolunda olan arkadaşlarını yardıma çağırırlar.'' ''Tanrı bize yardım eder.'' diye bağırdı Kaleb. ''Tanrı kuşkusuz bize yardım eder.'' dedi keşif kolunda bulunanlardan İgal. ''Ama ihtiyatsızca hareket ederek onun kutsal himayesini kötüye kullanırsak bizi asla affetmez.'' ''Ben bütün Mısırlılar ülkelerine dönünceye kadar beklememizi öneririm.'' dedi Yeşu. Bakışlarıyla Mos'un bakışlarını arayarak. Mos kalabalıktan yükselen sesleri dinliyordu. ''Çölden usandık.'' diyorlardı. ''Kenan'a da gidemiyoruz. Ne yapacağız şimdi?'' Tanrı o toprakları vaat etmişti bize. Çöllerde ölüp giderim diye getirmedi ya buraya. Yarına kadar bekleyip bir düşünelim dedim Oz. Tanrı'ya bana yol göstermesi için dua edeceğim. Güneş batıyordu. Berrak gökyüzü hiçbir zaman yüreklerdeki çöküntüye bu kadar tezat oluşturmamıştı. Mavi kırmızı bir arı kuşu bir an renkli bir şimşek gibi parlayıp sönerek bir Yusufçuğun üzerine indi. İlk saldırıda yakalayamadı. Moz, birkaç saniye sonra böceğin saydam kanatlarının kuşun gagasında kaybolduğunu gördü. Mısırlılar da onun insanlarını Kenan'da gördükleri an üstlerine böyle saldıracaktı. Dünyada hep yırtıcı kuşlarla avlar olacaktı demek ki. Zorlukla Sititoy'a dayanarak kalktı. Her akşam genç adamın yardımıyla yıkandığı derme çatma kulübenin yolunu tuttu. Omuzlarını hiç böylesine ağır, sırtını böyle yorgun hissetmemişti. Mısırlılar diye mırıldandı. Sitito sırtını içine kokulu otlar doldurulmuş kenevir keseyle ovarken. Onlardan asla kurtulamayacağız. Kurtulacağız. Sitito, Tanrı bizi buraya yüzüstü bırakmak için getirmedi. Ramses dünyanın efendisi değil. Mos gülümsedi. O gün ilk kez gülümsüyordu. Hayır, Ramses bile dünyanın efendisi değildi. O bile Kenan'dan çıkmak zorunda kalmıştı. Avını yutmuş ama sonra ağzından çıkarmak zorunda kalmıştı. Mısırlıların gölgesi. Bu bir yenilgiydi. Mos sabah şafakta kalktı ve Tabya duvarının gecenin indirdiği çiğle hala nemli taşlarına yaslanarak yukarıdan çevresine baktı. Uyku onu dinlendirmemişti. Aksine başı daha da ağır gibiydi bu sabah. Yenilgi. Oraya kadar gelmişlerdi. vaat edilmiş topraklara gireceklerdi ve giremiyorlardı. Mısırlılar ülkelerinde Sfenkslerin tapınakların kapısında beklediği gibi kuzeyde onları bekliyordu. Bir an Mısırlı askerler onu ele geçirir de Ramses'in o nefret edilen dayının önüne çıkarırsa neler olur diye hayal etmeye çalıştı. Hayır, bu böyle olmayacaktı. Olamazdı. Yüce Tanrı buna izin vermezdi. O halde niçin, neden onların karşısına bu görünmez duvarı çıkarıyordu? Belki de kendisi, Mos, tanrısal esinin zayıflamasına izin vermişti. Gözleriyle su testisini aradı. Testiyi uzatan, arzusunu anlayan Sitito oldu. Buz gibi soğuk sudan büyük bir yudum aldı. Testiyi genç adama geri verdi. Ve tanrısal esin zayıflayınca kalp azaplara yenik düşüyordu. Yaş dedi kendi kendine. Bedenin değil, kalbin yaşı. Kendine ihtiyar hissediyordu. Tanrı'nın güzelliklerini gören insanda dünyaya özgü tüm tutkular yok oluyordu. Ve gençlik, dünyaya özgü tutkuların kaynaşması değil de neydi? İnsanların yüreklerine bakmıştı çok uzun süre ve hiç ışık görememişti. Sitito bir kase sıcak süt getirmişti. Mos ağır ağır içti. Güneş, kendi malı olan gökyüzünde yükselmeyi sürdürüyordu. Aşağıda gecenin son sesleri arasında Medyane çobanlar sürülerini götürüyorlardı. Burada Apiru çobanlar kendininkileri cılız dereciklere ve otlarda kalmış son yeşilliklere doğru önleri sıra sürüyorlardı. Kesinlikle gitmeleri gerekiyordu. Keşfe gidenlerin anlattıklarından sonra halk molanın daha fazla uzamasına katlanamazdı. Ama bu kez aksi yönde gidilecekti. Mos her sabahki beden temizliğini bitirdiği sırada Harun geldi. ''Tanrı'nın barışı seninle olsun. İzin verirsen söylemek istiyorum. Bana görevimin gerektirdiği gibi bir giysi yaptırmanı söylemiştin.'' Mos başını sallayarak onayladı. ''Sana ve oğullarına.'' dedi. Sonra dokumacıları, kuyumcuları ve terzileri çağırdı. Debir için dokunmuş keten kumaştan kalanla Harun, Nadab, Abihu, Eleazar ve Itamar için birer tunik, altın işlemeli mor, erguvan rengi ve kırmızı bir yelek ve bir efot, nakışlı bir entari, bir atkı ve bir türban yapmaları talimatını verdi. Kuyumculara her biri için altın kalkmalı ikişer kırmızı akik hazırlamalarını emretti. Bu taşlara altı birine, altı diğerine olmak üzere 12 İsrail kabilesinin adları kazınacak ve bunlar giysinin omuzlarına takılmış olacaktı. Bunun dışında her bir kenara bir empan uzunluğunda 4 köşe bir göğüslük kapılacak, 4 sıra taş konulacaktı. Birinci sıra kırmızı akik, sarı, yakut ve zümrüt. İkinci sıra kızıl yakut, safir ve yeşil feldispat. Üçüncü sıra turkuaz, Süleyman taşı ve alacalı akik. Dördüncü sıra topaz, kırmızı akik ve yeşim olacaktı. Bu taşları nereden bulacağız diye sordu kuyumcu. ''Zamanı geldiğinde bulacaksınız.'' dedi Mos. ''Her bir taşa bir mühür gibi İsrail oğulları kabilelerinden birinin adı kazınacak.'' Zanaatçılar, dokumacılar, terziler, kuyumcular kuşkulu gözlerle bakıyorlardı. Harun'la oğulları şaşkındı ama Mos devam etti. ''Bu göğüslük, iki altın zincirle omuzlarındaki kırmızı akiklere ve mor şeritlerle efottaki altın halkalara iliştirilecek.'' Böylece Harun, kutsal mekana, Tanrı'nın huzuruna girdiğinde, göğüslüğünde ve omuzlarında İsrail oğullarının adını taşıyacak. ''Bu işler çok zaman alır.'' dedi kuyumculardan biri. ''Gerektiğinde yeterince zaman bulacaksınız.'' diye cevap verdi Mos. Gerçekten de dünyaya ait sesleri artık dinlemiyor gibiydi. ''Entari koyu mor olacak. Ortasına baş için bir delik yapılacak, deliğin kenarları biçimi bozulmasın diye işlemeli bir kenarlıkla çevrilmiş olacak ve etek uçları mor, erguvan rengi ve kırmızı işlemeli kenarlıklarla çevrilmiş olacak ve aralarına küçük altın çıngıraklar iliştirilecek. Bu çıngıraklar Harun ve oğulları kutsal mekanda Tanrı'nın huzuruna vardıkları ve kutsal mekandan çıktıklarında duyulması içindir. Böylece onlar ölmeyecekler.'' Bütün bunları nasıl düşünüyor diye kendi kendine soruyordu dinleyenler. Sonra onun bir prens olduğunu ve Mısır sarayında yetiştiğini hatırladılar. Harun'un türbanı üzerinde mor bir kurdeleye takılmış altın bir yuvarlak levha istiyorum. Üzerine Tanrı'ya adanmış sözleri oyulmuş olacak. Bu sözler Tanrı'ya adanmış sunguların sunuluşu sırasında yapılan hataların affedilmesi içindir. Harun'un oğullarına şaşkınlıklarını gizlemekte zorluk çekiyorlardı. Türbanların yüksek başlıklar üzerinde olmasını istiyorum. Böylece onları başlarında taşıyanların yüce ve onurlu mevkii belli olacaktır. Dinleyenler Moss'un bakışlarını yakalamaya çalışıyorlardı ama gözleri yarı kapalıydı ve içinden gelen bir sesi dinler gibiydi. Atkı işlemeli olacak dedi. Başını Harun'la oğullarından yana çevirdi. Terziler, büyük rahip ve oğulları için uyruklarına kadar inen keten donlar dikeceksiniz. Ve bakışları onların üzerinde devam etti. Tanrı'nın huzuruna vardıklarında rahipler giysilerinin altına bunu giyecekler. Aksi halde ölümle cezalandıracaklardır. Sonra uzun süre suskun kaldı. Kimse soru sormaya cesaret edemiyordu. Sonra eliyle buyurgan bir hareket yaparak "Artık gidin," dedi. Herkes gittikten sonra bir süre daha düşüncelerine dalmış olarak oturdu. Düşünceler hep aynı nokta etrafında dönüyordu. Halkını Kenan'a götüremezse bu Ramses için bir zafer olacaktı. Hak edilmemiş ve sönük bir zafer ama yine de bir zafer. Apirular başıboş olacak, orada burada takılıp kalacak ve daha az düşman yerler buldukça yerleşerek birbirlerinden kopacaklardı. Kabileler dağılacak ve bu büyük bir ulus olma hayalinin de sonu olacaktı. Uzaktan gelen bir takım sesleri tam o sırada duydu ve ne olduğunu anlamak için ayağa kalktı. Çadırına doğru yürüyen bir kalabalık gördü. Bunlar herhalde kampın kuzey kapısından çıkarak tepenin çevresini dolaşmış olan apirulardı. Sırtlarında dengler vardı. Eşya yükledikleri eşekleri de önleri sıra yürüyordu ve uzun bir yola çıkmışa benziyorlardı. Tepenin yarı yerinde durdular ve onlara önderlik ettiği belli olan biri tek başına tırmanarak tabya duvarına kadar geldi. Moss yaklaştıkça yüzünü daha iyi seçmeye başlamıştı ve kendisine 100 adım kala adamı tanıdı. Ameel'di. Dan kabilesinden Gemali'nin oğlu. Adam daha da yaklaştı. Moss dedi, herkesin duyabileceği bir sesle. Biz devlerden korkmuyoruz. Moss cevap vermeden ona baktı. Budala diye düşündü. Bir insanın deliliği ilk bakışta nasıl belli oluyordu? Vaat edilmiş topraklara gidiyoruz diye devam etti Ameel. Kardeşlerimizle, orada kalanlarla buluşmaya. Moss bir süre sustu. Sonra sordu. Kaç kişisiniz? 2800 kadar. Yeterince kalabalık değilsiniz. Tanrı sizinle değil. Ezilir, yok olursunuz. Biz savaşmasını biliriz. Yeşu yukarıdan küçük kervanı görmüştü. Ağır adımlarla yanlarına geliyordu. Mısırlıların yoluna çıkacaksınız dedi. Sizin oralarda olduğunuzu anladıkları an, kedinin fareye saldırdığı gibi üstümüze atlayacaklar. Ben de seninleyim, Yuşe. Pekala gidebileceğini biliyorsun. Ormanlar var. Oralarda saklanabiliriz. 12 kişi tabii saklanabilir ama 3000 kişi imkansız. Siz Mısırlılardan korkmuştunuz. Biz onların tuzağından ve uzağından geçebiliriz. O zaman da kediyle köpeğin arasında kalmış fareye dönersiniz. Mısırlılardan kaçayım derken Amaleklilere, Kenanlıların kucağına düşersiniz. Daha iyi ya, biz sizden önce orada oluruz. Evet Şeyol'de, diye cevap verdi Yeşu. Moss hiçbir şey söylemiyordu. Bir göçten kopup ayrılan küçük göçmenler kalabalığına doğru yürüyen Amea'yla bakıyordu. Bakışları küçük kervanı kuzeyde tepelerin arkasında kaybolana kadar takip etti. Çılgınlık diye mırıldandı. Sonra Yeşu'ya döndü. Git şefleri gör ve onlara sayım yapmalarını söyle dedi. Herkesi, torunları, köleleri, artık bizden sayılan Mısırlıları ve Amaleklileri de. Mısır'dan çıkışlarından sonraki ikinci sayım olacaktı bu. Oysa gökyüzü saydam maviliğinden bir şey kaybetmemişti. Moss Tito'yu göndererek yargıçları çağırdı. Gelmeleri uzun süre aldı. 3 saat sonra ancak gelebildiler. Onlarla birlikte gelen Harun'un yüzünden düşen bin parça oluyordu. Neden geç kaldınız diye sordumuz. İşlerimiz vardı. Çok keyifsiz görünüyorlardı. Yasanın devamını yazdırmak istiyorum. Çok hevesli değillerdi. Yazdır bakalım dedi sonunda yargıçlardan biri. Zaten hepsi bizimle birlikte burada gömülecek. Tabii üstümüze toprak dökecek birisi kalırsa. Tanrı'nın yasalarını öğrenmek istemiyor musunuz? Onları uygulayabilecek zamanımız olacak mı acaba diye düşünüyoruz Moss. Siz de mi isyan ediyorsunuz? İsyan etmiyoruz. Sadece düşmanlarla kuşatılmış olduğumuzu, hiçbir yere gidemediğimizi, hele Kenan'a asla gidemeyeceğimizi görüyoruz. Kuzeyde Mısırlılar, önümüzde Medyenliler, Moablılar, Amoriler, Hititler. Çok yakında düşmanlar bize saldıracak ve kuşatılmış olacağız. Bize saldıracaklar ve savaşa savaşa geriye çok az insanımız kalacak. Tanrı'nın bizi koruduğuna inanmıyor musunuz? Şayet Tanrı gerçekten bizi koruyorsa, Mısır'dan çıktığımızdan beri çektiğimiz bunca eziyetten sonra buraya Bir hiç için gelmemiş olmamız onun adaletine uyuyor mu? Sabrımızı sınamak için mi yapıyor yahut inancımızı? Günaha giriyorsunuz diye bağırdı Moz. Sana kalsa Moz, doğduğumuz andan beri günah işliyoruz dedi yargıçlardan biri. Moz'un gözlerinin içine bakarak çok sakin görünüyordu. Moz öfkeyle ona bakmak istedi ama öteki yargıç söze karıştı. Belki de yargılarında insaflı ve öfkene hakim olmalısın Moz. Bir baş kaldıranın soğuk rüzgarını hissetti ve gerçekten de öfkesine hakim oldu. Kararlarına karşı çıkmaya cüret eden herkes hemen tarafından lanetleniyor ve bir hain, bir tanrı düşmanı olarak suçlanıyor. Tanrı sana göründüğü için şeflerin üstünde bir şef konumuna geldin. Ama sen de bizler gibi bir insansın Moz. Bir insan, hataların ve yanlışlarınla bir insan. Hepimizi birden lanetleyemezsin. Çünkü bu kutsal görevinin sona ermesi olur. Biz olmazsak sen bir hiçsin. Çölde yankılanan bir ses. Ve biz sana şunu söylemeye geldik ki sen, biz seni kabul ettiğimiz için bizim şefimizsin. Bembeyaz oldu Moz ve öfkesi acı bir ümitsizliğe dönüştü. Yargıçlar böylesine kafa tutmaya cüret ediyorlarsa bu arkalarına güveniyorlar demekti. Sadece kendileri için değil, binlerce başka insan adına konuşuyorlardı. Yeşu'yu yardıma çağırmak hiçbir şeyi halletmezdi. Şayet halk bütünüyle kendisine karşıysa onları doğru yola getirecek ve otoritesini tekrar kazandıracak şey silah zoru olamazdı. 3000 kişi otoritesini hiçe sayarak çıkıp gelmişti. Ve bunlar şimdi gelmiş, burada ona açıkça karşı çıkıyorlardı. En acı olanı şuydu ki onları anlıyordu. Yargıçların söylediklerini çok iyi anlıyordu. Onlar olmadan, bu halk olmadan kendisi bir hiçti. Tanrı iradesinin zafere ulaşması için kendisinin zafere ulaşması gerekiyordu. Ve kendisi zafere ancak Tanrı'nın yardımıyla ulaşabilirdi. Şayet ümitsizlik yüreğinize hakim olduysa, Tanrı'ya olan güveninizi kaybettiyseniz, onun yasalarını size yazdırmamın hiçbir anlamı kalmaz, dedi boğuk bir sesle. Tanrı'nın yasaları senin değildir Moz. Onlara istediğin gibi hükmedemezsin. Tanrı seni onları bize nakletmekle görevlendirdi. O halde yazdır bize, dedi yargıçların en yaşlı olanı. Ama öncelikle neden bu çıkmazda olduğumuzu ve buradan kurtulmamız için ne yapmayı düşündüğünü bize açıkla. Harun inledi ve eliyle yüzünü sıvazladı. Doğuya doğru gitmemiz gerek dedi Moz bıkkınlıkla. Geldiğimiz yoldan geri mi döneceğiz? Nereye kadar? Esyon Geber'e kadar. Oradan kuzeye çıkacağız. Gözleri soldu, bakışları donuklaştı, omuzları çöktü. Tanrı'nın sizinle olmasını istiyorsanız şimdi izin verin, yasalarını yazdırayım. Yargıçlar başlarını sallayarak kabul ettiler. 3 yazıcı, heybelerinden papirusları, üzerine koyacakları tabletleri, mürekkep hokkalarıyla kamış kalemleri çıkardılar. Hokkaları açtılar ve Moz'un yüzüne baktılar. İşte Tanrı'ya sunacağınız yiyecek sunguları. Gündelik kurban, 2 kusursuz kuzu. Biri sabah, biri gün batımıyla gece arasında kesilecek. Tahıl sungusu onda bir efhah, un ve 1/4 hin eğilmiş zeytinyağı ile yoğrularak yapılacak hamur. İçecek olarak her kuzu ile birlikte 1/4 hin şarap. Bu sert içeceği Tanrı'ya sungu olarak kutsal mekan içine dökeceksiniz. Bu Tanrı'ya güzel bir koku sunmak demektir. Bağımız yok, zeytin ağacımız olmadığı için zeytinyağımız yok. Un bizi beslemeye bile yetmiyor dedi yargıçlardan biri. Hepsi olacak ve o gün geldiğinde sizler Tanrı'nın iradesini biliyor olacaksınız. Sebt günü için 2 kuzu, hububat sungusu olarak 1/2 ephah un ve zeytinyağı ile yoğrulmuş hamur ve şarap sungusu. Bu sungular her sebt günü günlük sungulara ve şaraba ilave olarak yapılacaktır. Her ayın ilk günü Tanrı'ya 2 genç boğa, 1 koç ve 7 kuzudan oluşan sungular getireceksiniz. Hayvanlar kusursuz olacak. Tahıl sungusu her boğa için zeytinyağı ile yoğrulmuş 1/3 un, koyun için zeytinyağı ile yoğrulmuş 1/2 un. Bu Tanrı için yapılacak güzel kokulu bir sungudur. Şarap sungusu her boğa için yarım hin, koç için 1/3 hin ve kuzular için çeyrek hin olacaktır. Bu sungular her ay başı yıl boyunca yapılacaktır. Bunların dışında kefaret sungusu olarak da ayrıca bir teke kesilecek, bu öteki sungulara ilave edilecektir. Tek bir boğamız bile yok. Koçlarımız adamızlık diye itiraz etti yargıçlardan biri. Bir süre sonra ne sürümüz kalacak ne koyunumuz. Neyle kurban keseceğiz? Tanrı'nın emirlerini mi tartışıyorsunuz? Size söylediğim gibi bütün bunlar ileride vaat edilmiş topraklara yerleştiğimiz zaman yapılacak. Yazmadan önce bir süre düşündüler. Sonra kalemler papiruslara gitti. Tanrı'nın bayramı Pesah, yılın ilk ayının 14. günü kutlanacak ve 15. gün Haç bayramı olacak. 7 gün süresince sadece mayasız ekmek yiyeceksiniz. İlk gün dini bir toplantı yapacak ve günlük işlerinizden elinizi çekeceksiniz. Yiyecek sungusu olarak Tanrı'ya 2 genç öküz, 1 koç ve 7 kuzu keseceksiniz. Hepsi kusursuz olacak. Kefaret sungusu olarak bir günah keçisi sunacaksınız. Bütün bu sungular her sabah yapılanlara ilave olacak. Bu sungular 7 gün süreyle her sabah yapılacak. Bu yiyecekler Tanrınız için hoş kokular verecek ve şarap sungusu da her gün olduğu gibi yapılacak. 7. ayın 1. günü dinsel bir toplantı yapacaksınız. Günlük işlerinizden elinizi çekeceksiniz. Bu bir şükür ve tebcil günü olacaktır. Tanrı'ya hoş kokulu sungular yapacaksınız. Genç bir öküz, bir koç ve kuzular. Hepsi kusursuz olacak. Günlük tahıl sungusu zeytinyağı ile yoğrulmuş un olacak. Boğa için 1/10, koç için 1/2 ve kuzular için 1/1 ve sizler için bir günah keçisi kurban edeceksiniz. Bu Tanrı için hoş kokulu bir sungu olacaktır. Mos, kalemlerin papirusların üstünde beklediğini fark etti. Yazıcılar kımıldamadan ona bakıyorlardı. Bakışlar arasında kısa bir çarpışma oldu, sonra Mos devam etti. 7. ayın 10. günü dini bir toplantı yapılacak. Nefsinize hakim olacak ve günlük işlerinizden elinizi çekeceksiniz. Tanrı'ya hoş kokulu bir sungu yapacaksınız, genç bir öküz, bir koç ve 7 kuzu. Madem bu sungular şu an için imkansız ve madem henüz bize bunları yapmak imkanı bulacağımızı söylediğin vaat edilmiş topraklara girebilmiş değiliz. Mos, o halde bu emirleri gerektiği zaman yazmamız daha akıllıca olmaz mı? Diye sordu yargıçlardan biri. Mos eliyle sakalını sıvazladı, yanında oturan Harun'a baktı ve anlattı. Bu yasaların emanetçisiyim. Onları size en kısa sürede nakletmem gerek. Çünkü ben bir ölümlüyüm. Bu nedenle devam edeceğim. 7. ayın 15. günü dinsel bir toplantı yapacaksınız. Günlük işlerinizden elinizi çekeceksiniz ve 7 günlük bir hac bayramı yapacaksınız. Sungu olarak hoş kokulu bir yiyecek sunacaksınız. 13 genç öküz, 2 koç ve 14 kuzu ve hepsi kusursuz olacak. Tahıl sungusu zeytinyağı ile yoğrulmuş un olacak. 13 öküzün her biri için 1/3, her koç için 1/2 ve her kuzu için 1/3 ve 1/1 günah keçisi olacak. Gündelik tahıl ve şarap sunguları dışında. İkinci gün 12 genç öküz ve 2 koç. Sinirli iç çekişler duyarak sustu ve yargıçları ne düşündüklerini açıkça belli eden yüzlerine bakarak bir süre sustu. Bütün bu hayvanların böyle sayılıp dökülmesi onları tahrik etmişti kuşkusuz. Harun da çok rahat görünmüyor, kıpırdanıp duruyordu. Burnunu, sakalını elliyor, parmaklarını birbirine kenetleyip çözüyor, ayaklarını bir uzatıyor, bir topluyordu. Ama bu insanların her zamandan daha çok şimdi Tanrı'nın iradesinin göç yollarında bile bilinmesi gerektiğini anlaması lazımdı. O nedenle devam etti. Üçüncü gün 11 öküz, 2 koç ve 14 kuzu hepsi kusursuz olacak. Öküz, koç ve kuzular için bilinen ölçülerde tahıl ve şarap sungusu bir günah keçisiyle birlikte. Yargıçlardan biri kalktı gitti. Mos ilgisiz gözlerle arkasından baktı. Yazıcılardan biri görevini yarım bırakırsa onu Tanrı'ya hakaret etmiş kabul eder ve cezalandırırım. Sonra aynı heyecansız sesle 7. güne kadar yapılacak sunguları okudu. 8. gün bir kapanış töreni yapacaksınız. Gündelik işlerinizden elinizi çekeceksiniz. Yiyecek sungusu olarak kokusu Tanrı'nın hoşuna gidecek olan öküz, bir koç ve 7 kuzu getireceksiniz ve söylediğimiz ölçülerde tahıl ve şarap. Gündelik tahıl ve şarap sungularına ilave olarak bir günah keçisi. Yazıcılardan biri soğuması için duvarın üzerine konmuş olan Mos'un matarasını alarak büyük bir yudum su içti. Mos saygısızlığı görmezden gelerek sözlerine devam etti. Söylenilen zamanlarda Tanrı'ya sunacağınız sungular bunlar. Adak sunguları, şükür sunguları, tahıldan ve şaraptan yapılacak olanlarla ortak sungular dışında. Mos sustu ve gökyüzüne baktı. Uzun süre bekledikten sonra hiçbir şey söylemeyince yazıcılarla öteki yargıçlar kalktı. Gidiyorlardı ki Mos uyuklar halinden birden çıkarak konuştu. Bunlar kuşkusuz Tanrı'nın bana yazdıracağı yasaların tamamı değil, başkaları da olacaktır. Adamlar keyifsiz görünüyorlardı. Bu yasaların ve sizin daha önce yazmış olduklarınızın ve bundan sonra yazacaklarının birer nüshası buradaki baş rahibe emanet edilecek ve o ve ardından gelenler, yasaları gelecek kuşaklara devretmekle görevli olacaklar. Gelecek kuşak olursa tabii, diye mırıldandı yargıçlardan biri. Mos bu saygısızlığı fark etti ve onu da anlamazlıktan geldi. Sabah duyduğu acı ümitsizliği yenmeyi başarmıştı. Vaat edilmiş topraklara kuzeyden giremiyorlardı. Pekala, o halde doğudan girerlerdi. Biraz daha uzun sürerdi, o kadar. Tanrı'nın yüceliği, insanoğlunun ümitsizliğinden, alevin sineklerden etkilendiği kadar etkilenirdi ancak. O yasaydı, o hayattı. Mos kalktı, dinlenmek için çadırına döndü. İçeri gireceği an durdu, yerdeki bir çakılın garip biçimi dikkatini çekmişti. Bir sfenksin gölgesi olduğuna yemin edebilirdi. Düzgün bir biçimi olmayan çakılı yerden aldı, omuz silkti. Sfenksler neydi zaten? Daha ayrı çakıllardan başka ve yerdeki bir gölgeden. 15. ayrım sonu, sayfa 274.